Ayrım 25.
İşe bak işe. Adamız hükümran devlet öyle mi? Memurlarına zam yapmak için IMF'den izin almak zorundasın. Almadın mı bitti. Metelik yok. Sanki Osmanlı'nın o kötü dönemini yaşıyoruz. Hani gümrük tarifelerini yükseltmek isteyecek olurlar da düvelli muazzama büyük devletlere izin vermez. Ya da şimdi Amerika'nın davranışına benzer bir davranışla verir ama şart koşar. Mezopotamya'daki ırmaklar üzerinde gemi işletme ayrıcalığını benim firmalarıma verirseniz olur. Amerika'nın davranışı dedim. IMF'nin ucu da elbet Washington'a uzanıyor. Geçenlerde Türkiye'ye gelen İngiliz iktisatçısı Johan Robinson'ın bu IMF için dediklerini işittiniz mi sahi? Ömür kadın. Ömürlüğü şuradaki hem emperyalist sisteme ve örgütlerine verip veriştiriyor hem sosyalist mosyalist değil. Onun için dedikleri iki kat etkili. Günaydın'ın yalancısıyım. Demiş ki, IMF kendisiyle ilişkide olan ülkelerin sıkar suyunu çıkarır. Arkasında mali çevreler ve bankalar vardır. Bunların istedikleri her zaman sanayi üzerinde hakimiyet sağlamaktır. Evet, hem de bir kapitalist ülke iktisatçısı böyle diyor. IMF besbelli, Amerika'nın genel olarak sistemin çıkarına olarak gagamıza koşullarını dayamış. Neydi onlar, hatırladınız mı? A. Kalkınma hızının düşürülmesi. B. Devalüasyon. C. Yatırımların kısılması. E. Mümkünse bir AP-CHP koalisyonu, değilse bir CHP iktidarı. Geride bir yerde saklanmış asıl ana koşul, Kıbrıs sorununun çözümü. Başka deyişle, Doğu Akdeniz'de Amerika'nın önerdiği barış planının kabul edilmesi. Şimdi bakın, benim anlamadığım ne? Ünlü Financial Times var ya, geçenlerde Türkiye'den söz eden bir yazısında durumu genel bir irdelemeden geçirdikten sonra diyordu ki, ancak bütün bu problemleri OECD ülkeleri arasında 13 yıldır görünmeyen %7'lik gayri safi milli hasıla oranının ışığı altında görmek lazımdır. Ne demek mi? Şu. Türkiye'nin sorunları olmasına oluyor. Sıkıntıları eksik değil. Ne var ki bu adamlar son 8-10 yıldır %7'lik bir kalkınma hızına tıkır tıkır gerçekleştiriyorlar. Peki kardeşim, yıllardır aynı koşullar altında bu kalkınmayı gerçekleştiren Türkiye, başka da kalkınma hızına zinhar %5'ten yukarı çıkarmaması gerektiğini söyleyen Türkiye başka mı? Biz bunu yıllardır yapabilseydik, şimdi niye yapamıyormuşuz bakalım? Daha kötüsü ne? İş çevrelerinin IMF'nin hınk deyicisi durumuna düşmeleri. IMF, kalkınma hızını düşürmeniz gerekir mi demiş. Bir bakıyorsun Koç grubunun dergisinde, Boğaziçi Üniversitesi'nden bir profesör alıyor eline kalemi, yazıyor aklına geleni. Türk ekonomisi bugün içine girmiş olduğu darboğazdan ancak 1-2 yıllık sürede genişleme hızını bir ölçüde yavaşlatmak pahasına çıkabilecektir. Eğer Türkiye 1980 yılına kadar %8 oranında büyümeye devam ederse, bu büyümenin meydana getireceği dış açığı finanse etmek için kaba bir hesapla 10 milyar dış borçlanma gerekecektir. İnsan ister istemez soruyor, bu profesör kimden yana, boğadan yana mı, matadordan yana mı? Hem %8'lik büyüme hızını rasyonel bir biçimde gerçekleştirebilen bir ülke o krediyi niye ödeyemesin? Türkiye'ye oranla kaynakları çok daha dar, olanakları ve nüfusları çok daha kısıtlı komşu ülkeler çatır çatır sanayileşmesini tamamlayabiliyor da Türkiye niye tam take-off noktasına varmışken ondan %5'lik kalkınma hızlarıyla yetinmesi isteniyor? Yalnız bu mu? TÜSİAD'ın dergisinde pat bir karşılaştırmalı yazı. Orta Doğu Türkiye için yeterli pazar değil. Bizim o tarafa kaymamız batılıları pirelendiriyor ya, yürek yatıştırıyoruz. Orta Doğu ülkelerinin aldığı mal Türk ihracatı içerisinde %13'ün üzerine çıkamamış. Ne demek bu? Canım, ne varsa başka tarafta var demek değil mi? Vazgeçin şu Araptan çoraptan. Bunlar yetmezmiş gibi Sanayi Odaları Birliği Başkanı bir toplantıda konuşması gerekti mi? Aylardır yabancı ajanslardan işite işite bir hal olduğumuz siyasal formülü tekrarlıyor. Devletin içte ve dışta saygınlığının korunması ve ulusal boyutlara ulaşan sorunlara gerekli çözümlerin getirilebilmesinin AP ve CHP liderlerinin bir araya gelerek sorunlara eğilmeleriyle mümkün olabileceği. Birincisini söyleyen Koç grubundandı. İkincisi TÜSİAD'dan, üçüncüsü ise sanayi odalarından. Ama hepsi birden bu memleketin çocuğu. Buna karşılık Batılılardan Profesör Johann Robinson'ın çıkış yolu olarak neyi önerdiğini öğrenmek istemez misiniz? Şöyle diyor. Az gelişmiş ülkeler ancak kendi kaynaklarına dayanarak bunların işletilmesi suretiyle kalkınma yolunda ilerleyebilirler. Uluslararası şirketler az gelişmiş ülkelerle yardım ilişkilerinde daima kendi ülkelerinin çıkarlarını göz önünde bulundururlar. Öyleyse nasıl oluyor da? Bir soru soracaktım ama vazgeçtim. Düşünün bakalım ne soracağımı bulabilecek misiniz? 27 Aralık 1977. 6. Mustafa Kemal'in sloganı: Ya bağımsızlık ya ölüm. İşbirlikçi Sadrazam Damat Ferit, İngiliz Yüksek Komiserliği memurlarından Mrs. Holler'ı ziyarete gidip ne der? Yalnız Allah'a ve İngiltere'ye güveniyorum. Aynı ziyaretinde İngilizlere Kemal Paşa, Rauf Bey ve arkadaşlarının tevkifini emrettiğini bildirmiştir. Tarih 30 Temmuz 1919. Mütarekede Osmanlı başkentinin 100 karası bir İngiliz muhipleri cemiyeti vardır. Rahip Flew adında bir İngiliz casusu tarafından el altından örgütlenmiş, başına Said Molla adında bir herif getirilmiştir. Bu herif İngiliz parasıyla Türkçe İstanbul adında bir gazete çıkarır ve orada İngiliz taraftarlığını savunur. Savunur da ne der? İngiltere taraftarı olduğumuz için değil, memleketimizin taraftarı olduğumuz için İngiliz taraftarıyız. İngiltere'nin çıkarlarıyla Türkiye'nin çıkarlarını bu derece özdeşleştirmek ancak bir hainin işi olabilirdi. Mustafa Kemal büyük nutukta dernek üzerinde de durur. Said Molla üzerinde de. Bakalım ona göre neymiş bu? İstanbul'da önemli sayılacak kuruluşlardan biri İngiliz Muhipler Cemiyeti'ydi. Bu addan İngilizleri sevenlerin kurdukları bir dernek anlaşılmasın. Bence bu derneği kuranlar kendi varlıklarını ve çıkarlarını sevenler ve kendi varlıklarıyla çıkarlarının dokunulmazlık çaresini Lloyd George hükümeti aracılığıyla İngiliz desteğini sağlamakta arayanlardır. Bu mutsuzların İngiltere devletinin bütünüyle bir Osmanlı devleti bırakmak ve korumak isteğinde olup olmayacağını bir kez düşünüp düşünmedikleri üzerinde durmak gerekir. Daha ötede bu işbirlikçi derneğin önemli üyelerinden bazılarının adlarını da sayar. Osmanlı Padişahı ve Yeryüzü Halifesi Vahideddin, Sadrazam Damat Ferit Paşa, Dahiliye Nazırı Ali Kemal vesaire. Kurtuluş mücadelesi sırasında Türkler ikiye bölünmüştür. Devletin kurtuluşunu savaştan galip çıkan müttefiklere sığınmakta görenler, tam tersine müttefiklerin devlete kabul ettirmeye uğraştıkları çözümün onu ortadan kaldıracağına inanıp onlara karşı yeni bir savaşı başlatanlar. Bunu ilkokul çocukları bile biliyor. Başka türlü acaba şöyle diyebilir miyim? Kuvayi Milliye döneminde bir kabul bir de red cephesi vardı. Kabul cephesi emperyalist sistemin devleti dağıtmak, Türkleri tutsak etmek, bağımsızlığını kaldırmak için öne sürdüğü Sevr Anlaşması'nı imzalamaya yatıyor. Red cephesi ise Sevr Anlaşması'nı kabul etmedikten başka bağımsızlığını korumak için yeni bir savaşı göze alıyordu. Bu da en güzel Mustafa Kemal tarafından yine büyük nutukta anlatılmıştır. Temel ilke, Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne denli zengin ve gönençli olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak durumunda kalmaktan kendini kurtaramaz. Yabancı bir devletin koruyuculuğunu istemek, insanlık niteliklerinde yoksunluğu, güçsüzlüğü ve beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir şey değildir. Gerçekten bu aşağılık duruma düşmemiş olanların isteyerek başlarına yabancı bir yönetici getirmeleri hiç düşünülemez. Oysa Türk'ün onuru ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyleyse ya bağımsızlık ya ölüm. Sonradan adına Kuvayi Milliye ruhu adını verdiğimiz şey, emperyalist sistemin Sevr Anlaşması, Manda Önerisi, Himaye vesaire gibi yollardan bize kabul ettirmeye çalıştığı sözde işbirliği. Aslında tutsaklığı savaş pahasına reddedebilme yeteneğimizdir. Buna bir mim koyun. Kimi iş adamları, partilerini bırakan bazı milletvekilleri, verdikleri demeçlerde Kuvayi Milliye ruhundan söz etmişler, tepem attı. Çünkü davranışları emperyalist sistemin ülkemize baş eğdirmek amacıyla uyguladığı ambargoları kaldırabilmek için heriflerin gagamıza dayadığı koşulları kabul etmeyi içerir. Sistem aynı sistem. Önerileri dolaylı da olsa bizi bağımlı kılacağı apaçık olan aynı öneriler. Üstelik bu önerileri kabul etmemizi savunanlar, Kemal Paşa'nın deyimiyle varlıklarını ve çıkarlarını sevenler, hatta belki de varlıklarının ve çıkarlarının dokunulmazlık çaresini, Amerikan desteğini sağlamakta arayanlar. Nasıl olur da Kuvayi Milliye adını, Kuvayi Milliye ruhunu ağızlarına almaya cüret edebilirler? Bugün için milli mücadele ruhu ve esprisi emperyalist sistemin iyiliğimize olduğunu ileri sürerek önümüze koyduğu koşulları tıpkı Sevr Anlaşması'nın olduğu gibi reddetmek, kendi olanak ve yeteneğimizle ülkemizi bağımsız ve özgür kılmanın yollarını aramaktır. 30 yıldır Mustafa Kemal'in benliğini ve tutumunu değiştirip kendi tutumlarına gerekçe yapanlar bu kerede milli mücadelenin anlamını çarpıtıyorlar. Aman dikkat! 29 Aralık 1977. 7. AP'nin beslediği kargalar. Allah aşkına şu senaryonun güzelliğine bakın. Ankara'ya Türk hükümetinin çağrısı üzerine geldiği bildirilen OECD Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu Başkanı Dr. Jill, ülkemizin içine düşürüldüğü sıkıntıdan hangi yollara başvurularak kurtarılabileceğini şöyle açıklıyor. Ekonomik durumumuzu konsolide etmek ve acil ihtiyaçlarınızı gidermek için üç koldan çalışmanız gerekiyor. Bunlardan biri Uluslararası Para Fonu, ikincisi Bankalar Konsorsiyumu olacaktır. Önümüzdeki birkaç hafta içinde IMF'nin tutumunu ve buna göre bankaların girişimini inceleyeceğiz. Onlardan geri kalan boşlukları biz doldurmaya başlayacağız. Nasıl? Gayet güzel değil mi? Başkan Dr. Ciel ve Genel Sekreter Mr. Kühn, Ankara'da gerekli çalışma ve araştırmaları yaptıktan sonra zırnık koklatmadan çekip gidiyorlar. Üstelik 4. 5 yıllık kalkınma planı ile 1978 program taslağını konsorsiyumda incelemek üzere yanlarında götürüyorlar. İkinci umut kimde? Bankalar Konsorsiyumunda öyle mi? Bu konsorsiyum Frankfurt'ta bir toplantı yapıyor. Katılan bankaları saymak ayrı bir zevk doğrusu. Dünya ülkelerinin akbabaları. Ne kadar banka varsa bir araya toplanmış, Türkiye'nin başı üzerinde uçuşuyor. Başta ünlü Deutsche Bank, Dresdner Bank, Citibank, Chase Manhattan Bank, Morgan Trust Bank, Bank of America ve Exim Bank. Toplantıdan sonra Dresdner Bank sözcüsü Ort ve Deutsche Bank sözcüsü Schmidt'in dedikleri şunlar. Alman ve Amerikan bankalarından oluşan konsorsiyum, Türkiye'nin içinde bulunduğu döviz darboğazı ile ilgili görüş teatisinde bulunmuştur. Türkiye'ye verilecek krediler konusunda IMF, para fonu ile tatmin edici bir anlaşmanın yapılmasına kadar beklenilmesine karar verilmiştir. OECD konsorsiyumu sütlü sütlü meliyor ama kredi açmaya gelince planı incelemeye alıyor. IMF ile uyuşmamızı bekliyor. Bankalar Konsorsiyumu sütlü sütlü meliyor ama IMF ile uyuşmamızı bekliyor. Peki IMF ne yapıyor? Onun ne yaptığı belli. Artık küstahlığı iyice ele almış. Türkiye'nin ithalat rakamlarını tayin, devalüasyonun oranını tespit ediyor. Bir habere göre Türk tarafı IMF tarafından önerilen bütün önlemleri kabul edilebilir nitelikte buluyor. Ama ne hikmetse adamlar kesin hiçbir bağlantıya girmeden usulca çekip gidiyor. O sırada AP'de yaprak dökümü başlamıştır. Belki biraz daha beklemeleri gerekliliğini anlamışlardır. O zaman bazı eğilimlerini yansıtmaya uğraştığım iç koro sahneye giriyor. Başlıyorlar kemerleri sıkmak konusu üzerinde çeşitlemelere. Koç, başroldeki tenör olarak neler söylemiyor ki? Enerjiden başka hiçbir alanda yatırım yapılmasın. Toplu sözleşme düzeni değiştirilsin. Nüfus planlaması uygulansın. Memleket olarak kemerler akıllıca sıkılsın. Hemen yanı başında iş çevresi sözcülerinden Ertuğrul Soysal'ın telkinleri. Türkiye'nin içinde bulunduğu iç ve dış çıkmazlardan belli bir süre içinde kurtulması için demokrasi içindeki çare olarak AP-CHP bileşimini görüyorum. TÜSİAD ondan geri kalır mı? Yüksek İstişare Konseyi, CHP Bağımsızlar formülünü Türkiye'nin sorunlarını çözmeye yeterli görmediğini açıklayıp, ancak bir CHP-AP koalisyonunun bu işin hakkından gelebileceğini ileri sürüyor. Ne tarafından baksanız, iş çevreleri Türkiye'de kamuoyu oluşturmak görevini iki konsorsiyum ve IMF'den devralmış gibidirler. Onların aylardır Türkiye'ye telkin ettiklerini, şimdi bunlar seslerini bütün gücüyle tekrarlıyorlar. Bu arada Vehbi Koç gibi bazı önemli noktaları ağzından kaçıranlar da oluyor. Milliyete bakarsanız Koç şöyle demiş: Güney Kore kalkınması ve ihracatının büyüklüğü sanıyorum orada çalışma süresinin 50 saat ve idarenin de dikta olmasıdır. Nasıl, beğendiniz mi? Eğer Türkiye'nin ihracatını artırmasını istiyorsanız en iyisi bir 12 Mart rejimi. Ya Günaydın'daki şu sözlerine ne buyurulur? Türkiye birçok batılı kuruluşun üyesi olarak Batı ile yakın işbirliği içindedir ve ancak Batı ile işbirliği içinde kalkınabilir. Açık açık görülmüyor mu ne demek istedikleri? IMF'nin dediklerini yapacak bir AP-CHP hükümeti en kralıdır. Arkasından konsorsiyum kredileri de gelecek, batılı tekerlere bağlı sözde sanayicilerimiz de tıkır tıkır para kesmeye başlayacaktır. Çok kızacaklar ama gel de şu inatçı İngiliz iktisatçısı Johan Robinson'ın Cumhuriyete dediklerini hatırlama. Sizin gibi birçok ülke kapitalist dünyanın bir parçası olarak kalkınma yolunu seçti ve bugünkü noktaya gelindi. Şimdi kapitalist dünyanın sizi yaya bıraktığını ve örneğin kendi çıkarları gerektirince ihraç mallarınıza sınırlamalar koyduğunu, size karşı korumacı önlemlere yöneldiğini görüyorsunuz. Kanımca birinci ön koşul, üçüncü dünya ülkelerinin bu gerçeği artık iyice anlamaları ve gerekli tepkiyi göstermeleridir. Fakat asıl şu son cümlenin tadına iyice varınız. Ancak kapitalist dünya sisteminin bir parçası olarak kalkınmaya çalışmanın pek çok üçüncü dünya ülkesinde varlıklı ve ayrıcalıklı küçük bir azınlığın yararına olduğunu da unutulmamalıdır. Bu azınlık AP'nin beslediği kargaydı. Şimdi onun gözüne uyuyor. 28 Aralık 1977. 8. Kitlerin başında dolaşan tehlike. Hadi hatırlamaya çalışın. Portekiz'den söz ediyorduk. Demiştim ki para fonu uzmanlarının ülkenin ekonomik durumunu düzeltmek için önerdikleri önlemlerin başında kamu kuruluşlarının verimli çalışmasının sağlanması geliyor. Verimli çalışmayacağı kesinleşen kuruluşların iflasını olağan karşılıyor, hatta özendiriyorlar. Hatırladınız değil mi? Hatta şunu eklemiştim. Portekiz devriminin ilk aylarında çoğu işletmeler kamulaştırıldığı için Portekiz ekonomisinde ağırlığı var bu kuruluşların. Eğer IMF'nin önerileri uygulanırsa fiiliyatta bu, çoğu teşebbüslerin özel sektöre devri anlamına gelecektir. Yeni iktidarın gerçekten halkın iktidarı olup olmadığını anlamak sadedinde en iyi ölçütlerden birisi de bu. Baksanıza bunlar, kamu iktisadi teşebbüslerini, kit, piyasa gerçeklerine uygun, daha elverişli koşullarda daha verimli çalıştırmayı öngörüyorlarmış. Piyasa koşullarına uygun çalıştırmak ne demek? Biliyoruz ki IMF'nin Türkiye'ye önerileri arasında kredilerin zarar eden kuruluşlara değil, kâr edenlere, verimlilere yöneltilmesi konusunda bir tavsiye bulunmaktadır. Biliyoruz ki Atlantik ötesinde Türkiye'nin ekonomik koşullarına eğilen kafalar, ta başından beri Türkiye'nin kamu kuruluşlarını içlerine sindirememişlerdir. Açık açık bunların özel sektöre devredilmesi gereğini savunmuşlardır. Yeni iktidar ne yapacak? Bu amaçla İşletmeler Bakanlığı kuruldu deniyor. İşletmeler Bakanı'nı dinliyoruz. Ağzında aynı laf. Kitler piyasanın koşullarına göre verimli olarak çalıştırılacaktır. Yani nasıl? Maliyetleri yüksekse fiyatlarını artırmalarına olanak mı tanıyacaksınız? Tanırsanız bunun sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmayacağını bilmez misiniz? Tanımazsanız finansmanı için mucize çareler mi geliştireceksiniz? Yoksa kestirmeden gidip özel sektörün pek arzu ettiği gibi asıl verimli alanları ona bırakıp kitleri gittikçe kötü alanlara yönelterek halkın gözünden düşürüp sonunda perişan mı edeceksiniz? Kimsenin düşünmediği bir nokta var. Kitler Kemal Paşa'nın kurduğu işletmelerdir. Tamamıyla kamusal amaçlarla kurulmuşlardır. Devlet eliyle Türkiye'nin sanayileşmesini örgütlemek yolunu izliyorlardı. Malum ya, Kemal Paşa demokratik devrimin felsefesi gereği İzmir Kongresi'nde Türçara ve Müteşebbise inisiyatif önceliğini tanımış ama 1933'e doğru bunların hala hiçbir şey yapamadıklarını görünce, Sovyet deneyinden yararlanarak ve esinlenerek elbette devlet kapitalizmi çerçevesi içinde Sümer bankları, Eti bankları kurmuştur. Zaten bu işletmelerin adları bile kurucusunun kim olduğunu, kuruluş esprisinin ne olduğunu hemen hatırlatır. Dahası amaçlarını geniş çapta gerçekleştirmişlerdir bu kuruluşlar. Ülkenin önemli endüstri atılımlarının dibini kazayın, hemen hepsinde ya Sümer Bank'ın ya Eti Bank'ın imzasını bulursunuz. O zamanlar hem de 30 yıllarının büyük bunalım günlerinde sanayide devlet sloganı gerçekten işimize yaramış, bugün bile yüzümüze artan bazı tesislerin doğmasına olanak sağlamıştır. Kitlerin gözden düşmesi, İşletmeler Bakanı'nın onlara yeni bir düzen verildiğini söylediği 1950 sonrası. Verilen yeni düzende Amerika'nın düzeni. Devlet teşebbüslerini karalayan, onlara tu kaka deyip her şeyi özel sektöre aktarmayı öngören düzen. Açın o yılların gazetelerini, kamu işletmelerinin özel sektöre devrinin ciddi ciddi tartışıldığını göreceksiniz. İş bu kadarla da bitmiyor. Halkçı bir demagojiye yaslanan, gerçekte ise devlet eliyle burjuvazi geliştirmeyi öngören siyasal iktidarlar, kitleri özel sektör için uzman yetiştiren bir okul gibi kullanmakla kalmamış, ayrıca onları ekonomi kurallarına bile bile aykırı çalıştırarak zarar etmeleri yolunu açmıştır. Sümer Bank enflasyon başlayınca saptayamaz mı? Fiyat artırmasını bilmez mi? Bilir elbet. Ama oy hesaplarıyla bu ondan esirgenir. Finansmanı için banknot basım evi çalıştırarak enflasyonun körüklenmesine gidilir. Doğacak yeni ve kötü durumdan da Sümer Bank sorumlu tutulur. Ayrıca hangi bölgede, hangi partinin yararına iş bulmak gerekse, kitlerden birisinde yer uydurulur, kadrolar şişirilir. Böylece maliyetler yükseltilir. Toplu sözleşmelerde yapılan da budur. İktidar sendikaları ya da konfederasyonları elde tutmak istedi mi, başlar kit üzerinde baskıya. Neden? Aşırı talepleri kabul etsin diye. Ama ederse maliyeti kabul edilemez bir düzeye çıkacakmış, zararı büyüyecekmiş, ne gam. Zaten kitler gözden çıkarılmamış mı? Biraz daha saygınlığı azalır. Yarın öbür gün özel sektörün yalanarak ona sulanması için biraz daha fırsat ve olanak yaratılmış olur. Özel sektör derseniz hem atar tutar bunlara hem de el altından ele geçirmeye niyetlenir. 31 Ocak 1978.